Ayrım 31. Üretme Tüket. Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 284. AKP'nin Tarım Bakanları. Sadece AKP iktidarında Tarım Bakanlığı'nın adı iki kez değiştirildi. Bakanlık sürekli bir yeniden yapılanma içinde. Adı değişince merkezden Taşlı'daki ilçe müdürlüklerine kadar her şey değişiyor. Bakanlığın logosu arabaların üzerindeki yazıdan tutun, kullanılan antetli kağıda kadar her şey yenileniyor. Bu yenilenmenin bir ekonomik maliyeti var. Her değişiklikte bakanlığa ya bir bakanlık ekleniyor veya yeni bir bakanlık kuruluyor. Onun maliyeti, zaman ve enerji kaybı ayrıca çok yüksek. Çiftçi sorunlarına çözüm beklerken bakanlık bürokrasisi bu değişikliğin telaşı ve endişesiyle kendi derdine düşüyor. Bakanlığın tarihçesine kısaca bakarsak, 1838'de Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir birim olarak kurulan, daha sonra Ticaret Bakanlığı'na bağlanan Tarım Teşkilatı, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve icra vekillerinin sureti intihabına dair kanun ile ticaret, sanayi, ziraat, orman ve madencilik hizmetlerini yürütmek üzere İktisat Bakanlığı bünyesinde yer alır. 6 Mart 1924 tarih ve 63 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 432 sayılı Ziraat ve Ticaret Bakanlıklarının kurulması hakkında kanun ile İktisat Bakanlığı kaldırılarak bunun yerine Ziraat Vekaleti yani Bakanlığı ve Ticaret Vekaleti kurulur. Tarım Bakanlığı ilk kez 1924'te Atatürk döneminde bağımsız bir bakanlık olarak kurulur. 21 Ocak 1928'de Ticaret ve Tarım Bakanlıkları tekrar İktisat Bakanlığı adı altında birleştirilir. 30 Aralık 1931 tarih ve 1989 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1910 sayılı Ziraat Vekaleti Teşkiline dair kanun ile Tarım Bakanlığı yine bağımsız bir bakanlık olarak ayrılır. Bakanlığın adı yıllar sonra 1974'te Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirilir. 17 Şubat 1981 tarihinde Orman Bakanlığı kapatılarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na devredilir ve bakanlığın adı Tarım ve Orman Bakanlığı olur. Sadece 2 yıl sonra 14 Aralık 1983 tarihinde resmi gazetede yayımlanan kanun hükmünde kararname ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanır. Bakanlığın adı bu kez Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı olur. Yine bir kanun hükmünde kararname ile Orman Bakanlığı ayrılır ve bakanlığın adı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı olarak değişir. 3 Haziran 2011'de tekrar kanun hükmünde kararname ile bakanlığın adından köy çıkarılarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapılır. Böylece 37 yıl öncesine dönüldü. Bakanlığın adı 1974'te olduğu gibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı oldu. Son değişiklik 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Bu kez 1981'deki isme dönüldü. Sürekli isim değişikliğinin temel nedenlerinden birisi iktidara gelen partilerin bakan sayısını arttırmaları veya azaltmaları ile ilgili. Yani lider daha çok bakanlık isteyince bakanlıklar bölünüyor, daha az bakanlık olsun denildiğinde birleştiriliyor. Bu satırların yazıldığı 2019'un Kasım'ında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeniden bölünmesi gündemdeydi. Adı ne olursa olsun yapılan icraatlar, çalışmalar önemli. Özellikle 1980'li yıllardan itibaren tarımda ithalata dayalı bir politika izleniyor. AKP hükümeti döneminde ise ithalat zirveye çıktı. İthal edilmeyen ürün kalmadı. Bakanlık İthalat Bakanlığı gibi çalışıyor. Bu nedenle resmi olarak adı değiştirilmese de kanun hükmünde kararname çıkarılması ve bakanlığın adı İthalat Bakanlığı olarak konulsa kimse yadırgamayacak. Tarımı bilmeyen tarım bakanları. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra 6 Mart 1924'te göreve başlayan ilk Tarım Bakanı Zekai Apaydın'dan 10 Temmuz 2018'de göreve getirilen son Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye kadar geçen 93 yılda 44 farklı isim bu görevi üstlendi. Bir iki ay görev yapan bakanlar var. En uzun sürede bakanlık yapan 10 yıl 2 ay ile Mehmet Mehdi Eker oldu. Mehdi Eker veteriner hekimdi. Göreve gelmesiyle uzun yıllardan beri var olan ziraat mühendisi veteriner hekim çekişmesi bir kez daha alevlendi. Ziraat mühendisleri bakanlığa veteriner hekim gelmesini içlerine sindiremezken sonraki yıllarda mimar, ilahiyatçı, genel cerrah bakanımız bile oldu. AKP iktidarı öncesinde hükümet değiştikçe tarım politikası değişirdi. Şimdi hükümet aynı hükümet olsa da bakan değiştikçe tarım politikası değişiyor. Son yıllarda tarım bakanları seçilirken, atanırken tarımı bilmemesi önemli bir kriter oldu. Son 4 bakan böyle atandı. Sadece bu dönem değil, yıllardan beri tarım önemsenmediği, gözden çıkarıldığı ve sahipsiz olduğu için tarım bakanı atanırken sektörü bilip bilmemesine bakılmıyor. Koalisyon dönemlerinde İçişleri, Milli Eğitim, Milli Savunma, Bayındırlık, Enerji Bakanlıkları partiler arasında hep pazarlık konusu olur. Koalisyonu oluşturan partilerden hiçbiri tarım bakanlığı bizden olsun diye ısrar etmez. Tek parti hükümetlerinde ise bakanları atayan tek yetkili parti lideri oldu. Lider kimi istediyse bakanı oldu. Genellikle bari bu da tarım bakanı olsun diye atama yapılır. Bu nedenle tarımın ihtiyaçlarını bilen, sorunlarını çözecek, üretimi destekleyecek, çiftçiye sahip çıkacak, ülke potansiyelini ortaya çıkaracak, gelecek 10 yılı, 20 yılı planlayacak, bilgili, çiftçiyle diyalog içinde olan birisi atanmıyor. Önemli olan kendisini göreve getiren lidere sonuna kadar itaat edecek, partinin oylarını arttıracak, partilileri bakanlığa yerleştirecek biri olması. Parti içi ve bölgesel dengeler gözetilerek hangi ilden milletvekili seçildiğine bakılarak atandığı için ilahiyatçı, tıp doktoru, mimar olmasına da bakılmıyor. Canlı yayındayken görevden alındı. AKP iktidarında tarım bakanlarının göreve getirilmeleri ve icraatları hep çok tartışıldı. AKP'nin ilk tarım bakanı iktisatçıydı. Profesör Doktor Sami Güçlü, Abdullah Gül tarafından göreve getirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk hükümetinde de görev yaptı. Haziran 2005'te CNN Türk'te canlı yayındayken reklam arasında görevden alındığını öğrendi. Canlı yayına bakan olarak başladı. Yayın biterken artık bakan değildi. Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü döneminde ilk kez mazot desteği başlatıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu yani Fakir Fukara Fonu, Fakfuk Fon aracılığıyla kooperatif üyesi yoksul çiftçilere borçlandırılarak iki süt ineği dağıtım projesi başlatıldı. Çiftçiler bedava zannederek akın etti. Fakat inekler bedava değildi. Projeden yararlanmanın birinci koşulu yoksul olmak, ikincisi ise kooperatif üyesi olmaktı. Hem fakir hem kooperatif üyesi olanlar destekleniyordu. Bundan yararlanmak için kooperatifler kuruldu, başvurular yapıldı. Kooperatif ortakları birbirlerine kefil yapılarak ve borçlandırılarak inekler verildi. İlk yıl 2003'te 1000 kooperatif başvurdu ve sadece 25'i bu borçla hayvan alma kredisinden yararlanabildi. Sonra küçükbaş hayvancılık da eklendi. Bu kez koyun veriliyordu. Karnını doyuramayan çiftçilere inekleri, koyunları besle, sütüyle hem geçimini sağla hem de kredi borcunu öde denildi. Elbette olmadı, olamazdı. Amaç çiftçinin üretim yapmasını sağlamak ve hayvancılığı geliştirmek değildi. Birileri ihaleyle devlete hayvan satacaktı, öyle de oldu. Kooperatiflere hayvan temini için ihaleler açıldı. Alıcı devlet olunca kazıklama metodu hemen devreye giriyordu. Birileri devleti kazıklayacak ve para kazanacaktı. Kooperatif üyesi yoksul çiftçiye verilen hayvanların bir bölümü öldü, birçoğu düşük yaptı. Yani iki ineği doğurunca 4 hayvanı olacak hayali suya düştü. Çiftçiler günü geldiğinde borçlarını ödeyemedikleri için icralık oldu. Herkes birbirine kefil yapıldığı için 100 kooperatif ortağından 99'u borcunu ödese bir ortak ödemediğinde hepsi bundan sorumlu tutuluyordu. Kooperatif borçları faiz işletildiği için ciddi sorunlar doğurdu. Yoksul olan çiftçiler yoksulluktan kurtulamadığı gibi borçtan kurtulmak için elindekinden de oldu. Sami Güçlü döneminde köy merkezli tarımsal üretime destek projesi adıyla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin finansman desteğiyle 1000 köye 1000 tarım gönüllüsü projesi başlatıldı. O dönem İzmir Ticaret Borsası'nın dillendirdiği Her Köye Ziraat Mühendisi projesinin küçük bir kopyasıydı. Köyler belirlendi, tarım gönüllüleri seçildi, büyük bir şovla gönüllüler köyleriyle eşleştirildi. Maaşları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin vereceği kaynakla ödeniyordu. Tarım gönüllüsü köye gitti. Köyde devletin memuru olan imamın, öğretmenin, sağlık ocağı varsa doktorun kalacağı lojmanı vardı. Tarım gönüllüsü nerede kalacaktı? Bazı köylüler genç mühendisi köye almak bile istemedi. İlçede kalıp köye gidip geleceklerdi. Fakat bu kez maaşları yol parasına gidecekti. İlçe tarıma takılmaya başladılar. Orada zaten masa başı iş yapan çok mühendis vardı. Köye gitmek istediklerinde arabaya konulacak yakıtları yoktu. Birkaç gönüllü kendi çabasıyla başarılı oldu. Onlar öne çıkarılarak projenin başarılı olduğu anlatıldı. Ancak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğini çekince proje yürümedi. Tarım gönüllülerinin çoğu ilaç, gübre ve yem firmalarının satış temsilcisi, torpilini bulan da bakanlığın daimi personeli oldu. Bir proje daha hüsranla son buldu. Tarım Kent Projesi Sami Güçlü döneminin bir başka önemli projesiydi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hazine arazisine ahır konut yapacak, altta hayvanlar, üstte çiftçiler oturacaktı. Batman'da başladı fakat bu projede tarım ve hayvancılığı değil, inşaat sektörünü desteklemek için tasarlanmıştı. Kaynaklar yine heba edildi. Bu dönemde 5 yılı kapsayan hayvancılığı geliştirme stratejisi hazırlandı. Bakanın görev süresi uygulamaya yetmedi. Kendisinden sonra göreve gelen AKP'li Tarım Bakanı Mehdi Eker bu stratejiyle birlikte Sami Güçlü döneminin projelerini rafa kaldırdı. Sami Güçlü Haziran 2003'te ilk kez buğday alım fiyatı açıklayacaktı. Adana'da fiyatları açıklarken çiftçiler sert tepki gösterince "Gözünüzü toprak doyursun" dedi. Günlerce, aylarca tartışılan bu sözleri nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerden özür dilemek zorunda kaldı. Fransa'da şövalye, Türkiye'de saman ithalatçısı. AKP iktidarının ikinci ve görevde en uzun kalan Tarım Bakanı Mehdi Eker, tarihe saman ithal eden bakan olarak geçti. Bu dönemde sadece saman ithalatı değil, pek çok ilk yaşandı, işte onlardan bazıları. Türkiye 2012'de ilk kez saman ithal etti. Genetiği değiştirilmiş organizma GDO ithalatına ilk kez izin verildi. İlk kez Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere kurbanlık ithal edildi. Yıllar sonra canlı hayvan ve et ithalatına izin verildi. Deli dana hastalığı nedeniyle hayvan ithalatına kapalı olan Avrupa Birliği'ne 14 yıl sonra ithalat kapısı açıldı. Fransa ilk kez bir tarım bakanına Mehdi Eker'e şövalye unvanı verdi. Türkiye ilk kez başka bir ülkede Sudan'da arazi kiraladı. Tarım yasası, tohum yasasında tarım, gıda ve yemde Avrupa Birliği'ne uyum mevzuatları çıkarıldı. Tarım havzaları üretim ve destekleme modeli oluşturuldu. Devlet destekli tarım sigortası uygulamaları başlatıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kuruldu. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında %50 hibe desteği başlatıldı. Küçükbaş hayvancılık destekleme kapsamına alındı. Bitkisel üretimde başarısız olan doğrudan gelir desteğinin bir benzeri olan hayvan başına destekleme ödemesi başlatıldı. Nohut, fasulye ve mercimek prim desteği kapsamına alındı. Tabii ki 10 yılı aşkın süre görev yapınca Mehdi Eker döneminde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, küçükbaş hayvancılığın bakliyat ürünlerinin destekleme kapsamına alınması, tarım sigortaları uygulamasının yaygınlaştırılması gibi olumlu icraatlar da yapıldı. Genel olarak değerlendirildiğinde Mehdi Eker'in bakanlığı, ithalat politikalarının yerleştiği, ot saman ithalatından hayvancılık ve bitkisel üretimle ilgili ürünlere kadar pek çok ürünün ithal edildiği bir dönem oldu. İthalat kurumsal olarak yerleşti, piyasada fiyatı artan her ürün ithal edildi. Tarım Bakanlığı İthalat Bakanlığı'na dönüştü. Hayvancılığı 2010'larda darboğaza giren Fransa, ihracatta hedef ülke olarak Türkiye'yi seçti. Bunun için 5 milyon euro özel bütçe ayırarak Türkiye'ye canlı hayvan ve et satmak için çalışmalar yaptı, başarılı da oldu. Nitekim 2012 yılında Fransa hükümeti ilk kez bir Türk bakana Mehdi Eker'e şövalye liyakat nişanı verdi. Bu nişanın verilmesi nedeniyle Tarım Bakanlığı yaptığı açıklamada 129 yıldır ilk kez bir Türk bakana bu nişanın şövalyelik unvanının verildiğini duyurdu. Fransa hükümeti bizim Tarım Bakanımıza neden şövalye nişanı verdi? Paris'te yapılan törende Fransa Tarım Bakanı Stéphane Le Foll, tarımsal gelişime katkıları ve G20 toplantısında önemli kararların alınmasındaki etkin çalışmaları dolayısıyla Eker'in nişana layık görüldüğünü söyledi. Stéphane Le Foll, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in tarıma dayalı parlak bir kariyeri olduğunu belirterek, hükümet adına bu liyakat nişanını vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin 1. François ve Kanuni Sultan Süleyman'a kadar uzandığını söyleyen Fransız Bakan, Türkiye ve Fransa'nın aynı coğrafyanın parçaları olduğuna dikkat çekti. Şövalye liyakat nişanını alan Bakan Eker ise konuşmasında, "Şövalye liyakat nişanını dostluğumuzun her gün geliştiği bir ülkenin bakanından almaktan onur duyuyorum," dedi. Türkiye ve Fransa'nın tarım alanında yapacağı işbirliğinin dünyada açlığın giderilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını söyleyen, Türkiye ve Fransa'nın tarım alanında önemli potansiyele sahip iki ülke olduğuna değinen Eker konuşmasını şöyle sürdürdü. Ortak idealler ve hedeflere sahip iki ülkenin rekabet etmek yerine işbirliği içinde olması gerekir. Bugün dünyada yeteri kadar üretim olmasına rağmen 1 milyar insan açlık çekiyor. Dünyanın şu anda ihtiyacı daha çok adalet, daha çok eşitlik, daha çok sevgi ve merhamettir. Eğer dünyada 1 milyar insan yatağa aç giriyorsa, o dünya geri kalanlar için de güvenli bir yer olmayacaktır. Üretimle ilgili olarak gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin kapasitelerinin arttırılması için çalışılması gerekir. G20 toplantısında alınan önemli kararların Türkiye'ye yansıması, ithalatın artarak devam etmesi oldu. Fransa Türkiye'yi hedef pazar seçerken Türkiye'de canlı hayvan ve et ithalatı için kapıları açtı. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre 2010-2012 döneminde Türkiye Fransa'dan yaklaşık 250 milyon dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı gerçekleştirdi. Fransızlar bu işten çok memnun oldu. Sevinçle hayvancılığımızı Türkler kurtardı diye açıklama yaptılar. Şövalyelik nişanı bu sevincin ödülü olabilir mi? Türkiye canlı hayvan, et, ot ve saman ithal ederken Tarım Bakanı'nın Fransa'dan şövalyelik nişanı alması düşündürücü değil mi? Başarısızlığı rapor ettiler. Bakanlığı döneminde uyguladığı ithalat politikası ile başka ülkelerin çiftçilerine önemli katkılar sağlayan, onların ürünlerini ithal edenleri ihya eden Mehdi Eker, görevden ayrılmadan kısa bir süre önce kendisine bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü 2015 yılında çok önemli bir rapor yayınladı. Kırmızı Et Stratejisi adıyla yayınlanan bu kapsamlı rapor, sadece Mehdi Eker döneminin değil, AKP iktidarının tarımda ama özellikle hayvancılıkta uyguladığı yanlış politikaların itirafıydı. Kırmızı Et Stratejisindeki itiraflar satır başları ile şöyleydi. Hayvancılıkta temel yapısal sorunlar devam etmektedir. Zaman zaman başvurulan et ve besilik hayvan ithalatı sorunu çözmekten uzaktır. Türkiye'de üretilen karma yemlerin %40-45'i ithal yem maddelerine bağlı olduğu için karma yem maliyetleri yükselmekte ve bu durum kırmızı et üretim maliyetini olumsuz etkilemektedir. Kısa vadede ithalatın devam etmesi kaçınılmaz gibi görülmektedir. Hububat ve yağlı tohum üretimimizde son 10 yılda kayda değer bir artış görülmemiş olup ithalata olan bağımlılık artarak devam etmektedir. Bir ülkede ırk, genotip, sağlıklı çevre, doğru beslenme ve sürü yönetimi konularında yeterli başarı elde edilemezse ne süt ne de et üretiminde istenen hedeflere ulaşılabilir. Bu dört önemli konuda arzu edilen başarı sağlanamadığından kırmızı et üretim maliyetleri ülkemizde çok yüksektir. Kırmızı et üretimine dönük etçi ırklarla işletme kurulması ülkemiz koşullarına uygun görülmemektedir. Yalnızca süt verim yönlü ırklarla et üretiminde bir yere varmak mümkün değildir. Süt ırkı hayvanlarla besi yapılması maliyetin yükselmesine neden olmaktadır. Bu ırkların besiye alınması karkas verimini de düşürmektedir. Et üretimini arttırmanın, et fiyatını düşürmenin ve çiftçiyi besicilikten kazanır hale getirmenin en öncelikli yolu etçi ırkı ve veya kombine ırklarla besi yapılmasını sağlamaktır. Türkiye'de besilik hayvan ve besilik materyal yetersizliği yaşanmaktadır. 31. ayrımın sonu. Sayfa 293.